Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Köyün Kamburu. Yazarı Kemal Tahir. Türü roman. Bilgi Yayın Evi 4. basım Ağustos 1976. Bu kitap 317 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ekim 2014. 1. bölüm Parparahmet. 1. kısım. Aslına bakılırsa Nardlıca köyünün başına bu parpar belasını sürgün kırımı yılında Çorum'un namlı tütün kaçakçısı Gavur Ali sarmıştır. Eski kitapların taun, köylü milletininse sürgün kırımı dediği bu illet buralara bir yaz ortasında hacılarla beraber geldi. Çok ocaklar söndürdü. Sofralarında 20-30 kaşık çalışan nice konakları yıktı. Köylünün can kaygısına düştüğü, ölü gömmekten yetim öksüz gözetmeye aman bulamadığı bu uğursuz sürgün kırımı yılında Parparahmet'in annesiyle babası da üçer gün arayla öldüler. 12 yaşındaki oğlanı sipsivri ortada bıraktılar. Ahmet de elbet göçer giderdi, pislik temizlenirdi ya, ne fayda. O zamana kadar başkaları şurada kalsın, kendine iyiliği dokunmayan tütün kaçakçısı Gavur Ali'nin, şu namussuz kara kafirin, acıyası tuttu. Oğlanı atının terkisine atıp Bafra'nın Laz ağalarına hizmetkar götürdü. Aradan yıllar geçmiş, Narlıca köyü gurbette böyle bir adamı olduğunu çoktan unutmuştu ki günlerden bir gün muhtar odasının önünde oturanlar omuzu heybeli birinin köye çıkan dönemeci kıvrıldığını gördüler. Hiç kimse bu kara yağız garip yiğidi biliş çıkaramadı.
"Buyur ha, hoş geldin, neredensin, kimlerdensin?" diyerek zıplayıp kalktılar.
Uzun boylu, geniş omuzlu garip yiğit, "Beni bilemediniz mi ağalar?" dedi. "Ben Ahmet'im. Gavur Ali ağamın Bafra'ya azap götürdü Ahmet." "Deme, sen Esraftan Ahmet misin?" "Ahmet'im ya, sen de bu köyün kahyası Kadir ağasın." Muhtar Kadir ağa uzun imama şaşkın şaşkın sordu.
"Ne dersin uzun imam?"
Uzun hoca, "Durun ağalar," diye davrandı. "Bu Ahmet sürgün kırımı artıklarından. Şimdi bildim, rahmetli Sinsin Halil'in Ahmet. Giyimi kuşamı iyice düzmüş, ayrıca boylanmış. Demek sen şimdi..."
"Sinsin Halil'in Ahmet'im uzun hoca."
"İyi, ne güzel. Öyleyse bir daha hoş geldin. Buyur otur."
Köylü Allah'ın işine bir zaman şaştı. Buradan donsuz giden oğlanın sırtında şimdi İngiliz şuasından yeni elbise, göğsünde yarım okkalık gümüş köstek, ayaklarında kırmızı meşinden Laz çizmeleri vardı. Yanına bıraktığı heybenin iki gözü de tepeleme dolu. Fesine sardığı oyalı yazmanın bir ucu belindeki şal kuşağı değiyor. Üç katlı gayret kemerinin arasından sarı ağızlığın savaplı başı, koca taneli tesbihin siyah ipekten püskülü görünüyor. Bir çalım ki Çorum'un başı bozuk Dilaver Paşası bunun yanında halt etmiş. Ahmet büyüklerin ellerini öpüp yaşıtlarıyla kucaklaştıktan sonra Muhtar Kadir Ağa'nın gösterdiği yere oturdu. Merhabaları cemaate rahmet diye toptan karşıladı. Uzun hocanın sorduklarını bilir gibi cevaplıyor, büyük hatırı sayıp cigara yakmıyordu. Laf arasında "sayende, efendi ağa, duan berekatıyla uzun hoca, sağ ol dayı" demesinden görgüsünün kendisine el verdiği, niyet baba ocağını şenlendirmek sözünden de köye temelli geldiği anlaşıldı. Fakir Sinsin Halil'in şenlendirilecek ocağı köyün üst başında koruya sırt vermiş, damı tabanı toprak, iki odalı kerpiç evdi. Camı, çerçevesi, merteği, kapısı şunun bunun elinde kalmış, avlusunu ot bürümüştü. 3-5 tarladan su altındaki arpalık neyse ne ama geri kalanları çoktan ayrık kitledi. İki çift manda koşsan söküleceği şüpheli. Narlıcalılar bunları düşünerek içlerini çektiler. Üst başla adam adam olsa köylü milleti tarlada bayırda yarı aç yarı çıplak geberesiye uğraşır mı? Öküzleri sat bir giyim uydur tamam.
Bu Ahmet işte belli bir şey. Ağaç dalından düşmüş bir fukara. Oturdu oturalı gözlerini yerden kaldırmaması, boynunu bükmemesi neden bakalım? Kimi kimsesi olmadığından. Bununkisi gurbetten gelmek bile sayılmaz. Herif mezarını yırtmış çıkmış denilse yeridir. Öyle ya, hani köyün içinde koca karı ağıtları.
Narlıca'nın birinciye gelen zenginlerinden Mahir Ağa, Ahmet'in babadan kalma arpa tarlasını 7 yıldan beri kendi malı gibi ekip biçtiğinden ortaya düşen sıkıntıyı dağıtmak için davrandı. 7 yıllık tarla kirasına karşılık geçen kış boyunduruğa alıştırdığı sarı tosunları Ahmet'e bağışladığını söyledi. Ötekiler de imeceye girip tepedeki harap evi onarmaya söz verdiler. Ahmet'in yüreği kabardı, fesindeki yazmanın ucu ile gözlerini kuruladı. Uzun Hoca hem lafı değiştirmek hem de kösteğin ilerisinde ne var ne yok anlamak için vakti sordu. Garip Ahmet kemerinden çifte kapaklı yumruk kadar bir gümüş saat çıkardı ki, Serkisof'un padişahı bir saat. Muhtar Kadir Ağa artık dayanamadı. ''Bu nasıl bir iş Uzun Hoca?'' dedi. ''O taraflarda para ekin gibi tarlada mı bitiyor? Baksana bu oğlan gümüşe sırmaya gark olmuş.''
''Gark olmuş evet, Karadeniz'in bafra toprağı bir hoştur ama adamına göredir. Bilmez değilsin ya, gurbat yerinde bazı azapların, bazı ağa karılarından bir alacakları çıkar ki alacak diye ben işte ona derim.''
Orası öyle, benim dediğim bu kahpe kocası olacak pezevengin sandığını bütün boşaltmış da bizim Ahmet'e mi yüklemiş?
Yüklemez mi? Oğlandan hoşnutluk getirdiyse işte damızlık boğa gibi bir yiğit. Ha, ne dersin bizim Ahmet, nasıl bu söz, haksız mıyım?
Ahmet önüne bakarak gülümsedi. Muhtar Kadir Ağa,
İyiymiş, mafra toprağı ne olacaksa diye içini çekti. Ben bunu dağda bayırda görsem eşkıya reisi bellerim de korkudan dudağım yarılır. Söyle bakalım Ahmet Ağa, inşallah kemer de böyle yüklü mü?
Efendi Ağa, sayende kendimize el verir.
Uzun Hoca elini kaldırdı.
Bana bak muhtar, bu el verir lafı bafra toprağında gayet oturaklı bir laftır. Ben bu Ahmet'i şimdicik 10 altına satın alırım ve de zarar etmem.
Garip Ahmet nazlanmadı. Kemerinde 15 beyaz mecidiyesi bulunduğunu söyleyerek komşuların merakını dağıttı. Giyimi kuşamı, heybeyi saati nereden ele geçirdiğini de saklamadı.
Burnumuza sıla rüzgarı burcu burcu kokunca iki arkadaşla Sinop toprağına geçtik. Çerkezlerden at kıstrak sürdük. Sinop Çerkezlerinin yılkılarında başıboş hayvanlar olur ki yanlarında fil halt etmiş sayende.
Ahmet köye sırasında gelmiş, tarlaları yaz ekimine yetiştirmişti. Evin onarımı için imeceye giren komşular dağdan mertek kestiler, kağnılarıyla indirdiler. Bunca yıldır çoluğa çocuğa oyun yeri olan baba ocağı bir haftaya varmadan şenlendi. Bu iş görülürken Ahmet'in bafrada keser tutmasını, destere sürmesini de bir güzel öğrenmiş olduğu meydana çıktı. Ayrıca hayvan bakımı, balık, tütün, fındık üstüne çok laflar ediyordu. Bir zaman sonra Narlıcalılar,
hele rençberliğine hiç diyecek yok diye Ahmet'i övmeye başladılar. Bu herif Lazistan'da toprağın lokman hekimi olmuş çıkmış.
Hekimi evet, zira oraların rençberliği ağırdır. Laz ağası buna çok şey belletmiş.
Geçen gün gökyüzüne bir zaman baktı da yarın yağmur yağsa gerek dedi.
Bre yavrum ne yağmuru, havada hamdolsun çekirdek kadar bulut yok dedim.
Yağacak emmi, hem de zorlu yağacak dedi. Sabah namazına baktım ki dünyayı sel almış. Nuh tufanından kalma bir yağmur. Ortada bir şey yokken rüzgarı yağmuru sezmesi neyin nesi Uzun Hoca?
Karadeniz deniz kıyısıdır. Ora adamının işi su üstünde olduğundan havayı bilecek ister istemez. Sen asıl ona şaşma. Mahir Ağa'nın verdiği kötü tosunları neyle besledi de böyle fil gibi semirtti.
Peki yol yordan bilmesini ne yapmalı? Sözü adam gibi söylemek bunda, sorulmadan lafa karışmamak bunda. Saray görgüsü canım, say ki Hacı Hasan Paşa Efendimizin Beşiktaş karakolunda zaptiyelik etmiş.
O yıl Allah'tan ekin yılı oldu. Ahmet'in dinlenmiş tarlaları 1'e 10 verdi. Herif tohumluğu yeterince ayırdı.
Bulgurlukla yarmalığı komşu karılarına el sürdürmeden kendisi yıkayıp kaynattı. Unu vaktiyle öğüttü. Kışlık yeygisini havalar bozmadan evine biriktirdi. Bir de icat çıkarıp fazla ekidini, aşar mültezimi, çakır kahyaların Ömer Efendi'ye satmamış. ''Biz bunu kışın pazarda değeri pahasına veririz.'' demişti. Köylüler kış aylarını ocak başında aylak geçirirken kasabaya kağını yükleriyle odun çekiyor, sözün kısası dev gibi çalışıyordu. Herif gurbetçi olup çıkmıştı, ötesi yok. Ayda bir avlunun çitlerini çamaşırlarla donatmasına bakan narlıca karıları ''Ahmet Ağa'nın gelinliği tuttu bacım, dalları çalıları gene kar gibi ağarttı.'' diye gülüşüyorlardı. Yorganına çarşaf çekmesi, sökük yırtık dikmesi de değme avratlardan üstündü. Böyle bir işe oturunca tepeden aşağıya, Narlıca'nın üzerine davul gibi gür sesiyle oynak Laz havaları koyuveriyordu. Uzun hoca Muhtar Kadir Ağa'ya takılır olmuştu. ''Davran kahya, bu gidişle senin Ahmet Narlıca'nın birinciye gelen zengini kesilecek. İki yıla varmadan iki çift öküzü dönmezse, altına Arap atını çekmezse ben imamlığı bırakırım da şu sakalı kazıtıp köçekliğe girişirim.'' Kış ayları böyle geçti. Her zamanı gelip çattı. Orakla Harman köylü milletini nasıl toza gübüre boğarsa, herk de rençber kısmını ıslanmış sıpaya çevirir. Kara kıştan insanlar da hayvanlar da bitkin çıktıkları için diz boyu çamurda tarla sürmek zordur. Hele Ahmet gibi yalnız olanlara ölümden beter. Gündüz akşama kadar sabanın peşinden gidip gelinecek, gece sabaha kadar öküzler kırda otlatılacak. Gece dışarıda yatmaktan yaşlık iliklere işler. Öküzlerin ipleri koluna bağlı olduğundan sürekli uyuyamazsın. Başı boş salsan her biri bir dağa gider. Gün ışımadan saban demirini gömdüğün yerden çıkarıp hayvanları koşacaksın. İki üç çizi gidip gelmeden karınları körük gibi şişer şişer boşalır. Kısacası herk demek resmen rezillik demek. Narlıcalılar bu rezilliğin içinde yuvarlanmaya başladıklarından Ahmet'teki aykırılığı bir zaman fark edemediler. Kız sahiplerine güveylik düşündüren, bir takımlarında da kıskançlık uyandıran uslu akıllı herife apansız bir hal olmuş, işi gücü şuraya bırakıp tarlalarının taşlarına saldırmıştı. Herkes gibi toprağını gübreleyip derin derin üçleyeceğine, öküzleri güverteye salıp saman masrafından kurtulmaya çalışacağına, sabahtan akşama kadar taşları ayıklıyordu. Günlerden bir gün koca bir taşı gömülü bulunduğu yerden çıkarıp kenara yuvarladığını gören tarla komşusu Sarı İhsan Çavuş ellerini beline koyup şaşkın şaşkın sordu.
''Hayrola Ahmet Ağa, bu neyin nesi?''
''Bu mu? Taş. Bildiğin taş emmi?''
''Ne yapacaksın? Bir şeye mi lazım?''
''Tarla kısmını berbat eder bu cenabetler. Ayıklamalı ki.''
''Dur hele oğlum, vay başıma. Sen tarlada hiç taş koymamışsın. Sonunda bunun sana zararı dokunur.'' ''Karının saçlısı, tarlanın taşlısı demişler. Kendin bilmez değilsin ya, kurak zamanlarda bunlar ekinin yanmasını az buçuk önler. Hem yahu taş ayıklamanın sırası mı, herkten kalacaksın?''
''Kulak verme İhsan dayı.
Toprak tavını kaybederse, hem de kaybeder, görürsün.''
''Bir bok olmaz, iyidir.''
''Sen bilirsin, bizim atalardan duyduğumuz böyle.'' ''Sakın Bafra'nın Laz ağaları tarlalardan bütün taşları sürüp çıkarırlar mı?''
Ahmet karşılık vermedi. Bir vakit gülümseyerek ensesini kaşıdı. Sonra ''Yallah Bismillah'' diye kocaman kayaya sarıldı. Ahmet işi tadında bırakmamış, büyük taşlardan sonra boynuna bir sepet asıp küçüklere girişti. Fındık gibilerine varıncaya kadar bütün çakılları topluyordu. Keyfine de bir diyecek yok.
''Şeker olsam karışsam senin içtiğin suya'' diyerek Laz türküleri çağırıyor ki dağ taşı inletiyor.
Başta Muhtar Kadir Ağa ile Uzun Hoca, arkadan bütün yaşlılar dilleri döndüğü kadar öğüt verdiler. Söz geçiremeyeceklerini anlayınca güldüler.
''Aldırmayın, bizim oğlan taş milletine nedense öfkelendi. Varsın ayıklasın, uzağa götürmekle değil ya, tarlalar büsbütün kurursa yeniden saçı verir. Lazlardan böyle görmüş besbelli.''
''Peki bu herif bu yıl herki ne yapacak?''
Taş ayıklamak meselesi için yaşlılar kurulunda öğüt verilirken Ahmet olur dememişti ama edepsizlenmemişti de. Aradan 15 gün geçtikten sonra işler birden karıştı. Sinsin Halil'in Ahmet tarla komşusu İhsan Çavuş'un yolunu kesti.
''Ben kendi taşlarımı ayıklamaktayım. Sen buna neden karıştın bakalım dayı?'' diyerek söze başladı.
Adamcağız önce neden karıştığını anlatmaya çalıştı. Sonra sen bilirsin dedi. Daha sonra evet halt ettim diyerek geçmek istedi, kurtulamadı. Yaka yakaya geldiler. Ahmet'in öfkeden gözleri dönmüş, sesi boğuklaşmıştı. Eli ayağı titriyordu. Bundan ötürü kendisinden daha yaşlı, daha çelimsiz olan İhsan Çavuş'tan güzel bir dayak yedi. İşte Narlıca'ya da ne olduysa bu kavgadan sonra oldu. O zamana kadar lafa karışmayan, küfür nedir bilmeyen Ahmet, sanki geçip gitmiş yerine bir başkası gelmişti. Herif artık olura olmaza ileri geri söyleniyor, duyulmamış küfürlerle ortalığı kasıp kavuruyordu. 24 saatin 24 saati öfkeliydi. Köyde ağız patırtıları, sopalaşmalar alıp yürümüştü. Muhtar Kadir Ağa,
''Ey uzun hoca, olanlar sana oldu.'' diye gülüyordu. İmamlığı bırakıp köçekliğe geçeceğini bu Ahmet duydu ki, bu köye ağa olmaktan caydı. Sana bu gidişle top sakalı kazıtacak.
Önceleri işin alayında olanlar artık kara kara düşünmeye başladılar. Uzun hocanın parpar adını taktığı bu öfke görülmüş işitilmiş bir şey değildi. Laz memleketi bu herifin karnına Karadeniz'in gemileri yutan domuzluğunu doldurmuştu da Narlıca'nın başına sanki bela yollamıştı. Durduğu yerde yedi düvele harp açan padişah azgınlığı da, bir laf için adam kazıklayan vezir paşa kudurmuşluğu da böyle değil. Ahmet önüne geleni arı gibi sokuyor, kuduz it gibi dalıyordu. Narlıca bu herifin rezilliği yüzünden odada oturamaz, düğüne cenazeye ağız tadıyla gidemez, pazarı, odunu, tarlayı, değirmeni kavgasız gürültüsüz savuşturamaz olmuştu. Köy o zamana kadar Kahya Kadir Ağa'nın sızıltıya meydan vermeyen tutumu, uzun hocanın derin bilgisiyle anılırdı. Parpar Ahmet edepsizliğini dayak yiye yiye önce komşu köylere, oradan da Çorum kasabasına ulaştırdıktan sonra iş değişti. Artık yabanın iki para etmezleri gülüşerek laf dokunduruyorlardı. ''Dur hele, Narlıca'dan parpar namussuzluğuna başlama.''
''Herifin o saat cam başına sıçradı. Narlıca'dan parpar öfkesi diyeyim de sen anla.''
Dosta düşmana rezil olan Narlıcalılar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir zaman tütün kaçakçısı Gavur Ali'ye sövüp saydılar.
''Sürgün kırımında acıman kabardı öyle mi kara düşman?''
''Bu bize ettiğin neyin nesi? Telli kurşunlara gele sıcak kavat.''
''O salgın Ahmet'le Gavur Ali'yi güzelce temizleseydi ne vardı hey Allah?''
Sonra uzun imamın yakasına sarıldılar.
''Bir de zibidiyi Lazistan adam etmiş dedin de uzun hoca. İşte aldın mı adamı? Buyur bakalım. Haydi durmanın zamanı geçti. Bu rezilliğin dermanını senden isteriz. Parpar demeli değil çaresini bulmalı.''
Söz kendisine dayanınca dünyayı bütün gezmiş, kitap bırakamayıp okumuş olmakla övünen uzun imam Allah'ına sığınıp davrandı. Ahmet'in biraz durgunlaştığı sıraları kollayarak türlü düzenler, tütsüler yaktı. Bu tütsüleri Serendip'teki Hazreti Adem türbesinden getirmişti. Ahmet kaç para? İstanbul'un Toptaşı tımarhanesindeki bütün zır delileri yarım saatte uslandırır diyordu. Tütsü fayda vermeyince uzun hoca padişahın baş imamıyken ele geçirdiği Mağribi Yasin'ine sarıldı. Gecelerce okudu. Bir yandan da sıtmanın iyice güçten düşürdüğü sıraları gözetleyip herifi muskalarla donattı. İçinde peygamber mühürlerini erittiği sularla Ahmet'e büyüklü küçüklü abdestler aldırdı. Bunlar bir başkasına yapılmış olsaydı öfke şurada kalsın. Adamın dili dişi kilitlenir. Herif yedi yıl ağzını açamazdı.
''Allah'ın işi canım, parparın öfkesi bana mısın?'' demedi.
Sıtmasını biraz savuşturan herif dışarıya ilk çıktığı gün az kalsın sığırtmacı sopayla öldürecekti. Uzun hoca gene de yüreğini bozmadı. Amasya'dan at kestanesi ısmarladı. Bunlardan 500'lük bir tesbih yaptı. Bir gün nasılsa razı edip Ahmet'i önüne oturttu. Tayı dizgine alıştırır gibi okşalaya okşalaya koca tesbihi 200 defa başından aşırarak herifi ismi azam duasıyla nefesledi. Vaktiyle sınır boylarında düşman ordularını durdurup çil yavrusu gibi dağıtmış olan bu ismi azam duası da işe yaramayınca fukara uzun hoca muhtar odasına geldi.
''Benden bu kadar kahya'' dedi. ''Narlıca'nın bir ettiği varmış ki Allah bu belayı bize yakıştırmış. Ben bittim, sonunu sen düşün.''
Muhtar Kadir Ağa kendine güvenerek güldü.
Ben düşüneceksem sen de geri duracaksın imam. Sen hele geri dur ki sakın araya girme.
Parpar'ın edepsizlenmesini bekledi. Birine bulaşır bulaşmaz sıçrayıp dikildi. Herifi çal yaka önüne getirtti, yere yıktırttı. Ayaklarına korucu tüfeğinin kayışını taktırdı. Kendi eliyle tam 30 değnek çekti. Askeriye kışlasının meydan dayağına benzer 30 değnek ki söz gelimi eşeğe çalınsa buyur efendi ağa diyerek dillenir ve de adam olur. Parpar'ın öfkesi azalacağına büsbütün artınca Narlıcalılar ağız birliği edip canı cehenneme öyleyse dediler. Tanrı selamını bile kestiler. Ceza olarak hayvanlarını sürüden çıkardılar. Birisine çatarsa hep birden üzerine yürümeye, göz açtırmadan tepelemeye yemin edip değnek atladılar. Bu yeminden sonra bir hafta içinde tam 4 kere dayak yiyen, yüzü gözü patlayıp suratı kasaphane itine dönen Parpar Ahmet, papucun pahalı olduğunu nasılsa anladı. Tepedeki evine çekildi, orta yerde parçalanıp kim vurduya gitmekten kurtuldu. Artık canavar gibi yabanileşmiş, köye hiç inmez olmuştu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.